Ayrım 19, sayfa 217. Ama 758. gece olunca demiş ki, ve hepsi şahlarının sözlerini uygun karşıladıklarını iyice belirtmek için yerlere kadar 3 kez eğilerek yanıt vermişler. O zaman şah artık kararsızlık göstermemiş ve Alaaddin'in bir şah kızına koca olmaya yönelik gerekli tüm nitelikleri üzerinde bulundurup bulandırmadığıyla artık kafasını yormaksızın Alaaddin'in anasına doğru dönmüş ve ona, "Ey Alaaddin'in saygın anası, senden gidip oğluna bu andan başlayarak benim ırkıma karıştığını ve ardılım olacağını ve benim de bir babanın oğlunu kucakladığı gibi kucaklamak için ve kitabın ve sünnetin öngördüğü şekilde onu kızımla birleştirmek üzere onu görmekten başka dileğim bulunmadığını bildirmeni rica ediyorum," demiş. Alaaddin anası da karşılıklı selamlaşmalardan sonra rüzgarın hızına meydan okuyarak hemen uçar gibi gidip olana biteni kendisini büyük bir sabırsızlıkla beklemekte olan oğluna anlatmak üzere eve koşmuş. Ve onu şahın huzurunda bulunmak üzere acele etmesi için sıkıştırmış. Alaaddin de bunca uzun bir bekleyişten sonra aldığı bu haber tüm isteklerini doyurduğundan sevinçten nasıl başının döndüğünü göstermek istememiş. Ve çok sakin bir edayla ve ölçülü bir konuşmayla, "Bütün bu mutluluk bana Tanrı'dan ve senin hayır duandan ve bitip tükenmez gayretinden geldi ana," diye yanıt vermiş. Ve onun ellerini öpüp teşekkür ederek kendisinden sultanların huzurunda bulunmak için hazırlık yapmak üzere odasına çekilme izni istemiş. Ve yalnız kaldığı andan başlayarak Alaaddin, o güne kadar pek çok yardımını gördüğü sihirli lambayı eline almış. Ve her zamanki gibi ovuşturmuş. Ve hemen ifrit ortaya çıkmış ve önünde eğilerek söylemeyi adet edindiği üzere sözleri tekrarlayarak ona ne gibi bir hizmette bulunabileceğini sormuş. Alaaddin de, "Ey lambanın ifriti, bir hamama gitmek istiyorum. Yıkandıktan sonra da bana görkemlilikten yana yeryüzünün en büyük sultanlarında bile eşi bulunmayacak, değer biçmeyi bilenlerin en az 1000 kez 1000 altın dinarla değerlendirebileceği güzel bir giysi getirmeni istiyorum. Şimdilik bu kadar," diye yanıt vermiş. O zaman lambanın ifriti buyruğuna uyduğunu göstermek üzere yerlere kadar eğilmiş ve Alaaddin'e, "Ey lambanın sahibi, omuzlarıma bin," demiş. O zaman Alaaddin de bacaklarını göğsüne sarkıtarak ifritin omuzuna binmiş. İfrit de onu kendisi gibi görünmez kılarak havaya uçurmuş ve şahların ve kaiserlerin saraylarında bile işi bulunmaz güzellikte bir hamama götürmüş. Bu hamam yeşimden ve saydam kaymak taşından, havuzları pembe akik ve beyaz mercandan yapılmış ve büyüleyen güzellikte zümrütlerle süslenmiş bulunuyormuş. Ve gözlerle duygular gerçekten keyiflerince zevk alıyorlarmış. Çünkü gerek bütünlüğüyle gerek ayrıntılarıyla orada gözü incitecek hiçbir şey yokmuş. Tatlı serinliği çok hoş ve ılıklığı da buna bedelmiş. Sıcaklığı ise ölçülü ve uyumluymuş. Ve orada varlığıyla tedirgin edebilecek ve beyaz kubbelerin huzurunu bozacak başkaca tek bir yıkanan yokmuş. Ama ifrit, Alaaddin'i giriş yerinin paykesine bıraktığı andan başlayarak genç bir kıza benzeyen ama daha da baştan çıkarıcı, çok güzel, genç bir erkek ifrit önünde belirmiş. Ve onun soyunmasına yardım etmiş. Sonra omuzuna kokulu büyük bir havlu atarak onu büyük bir özen ve tatlılıkla tüm zemini çeşitli renkten taşlarla kaplı en güzel salonlardan birine götürmüş. Ve hemen daha güzel ve baştan çıkarıcı olmayan başka genç ifritler onun arkadaşlarının elinden almaya ve bir mermer kanepeye oturtmaya gelmişler. Ve onu keselemeye, çeşitli türden kokulu sularla yıkamaya koyulmuşlar. Ve hayran olunacak bir sanatla ovup bir kez de mis kokulu gül suyuyla yıkamışlar. Ve ustaca gösterdikleri özen ona pembe, beyaz ve al renkli güllerin taç yapraklarının özlenen tazeliğini vermiş. Ve kendisini kuşlar gibi uçacak kadar yeğeni bulmuş. Onu karşılamaya gelmiş olan genç ve güzel ifrit yeniden gelerek onu tekrar kerevete götürmüş. Ve serinlesin diye kendisine ak amberli leziz şerbetler sunmuş. Ve Alaaddin orada ellerinde eşsiz görkemde bir giysiyle ifriti kendisine bekler bulmuş. Yumuşacık elleri olan genç ifritin yardımıyla bu görkemli urbayı giymiş ve büyük şahlardan birinin oğlu gibi, hatta onlardan da görkemli bir oturaklılık kazanmış. İfrit de onu omuzlarına almış ve sarsmadan evindeki odasına taşımış. O zaman Alaaddin lambanın ifritine dönmüş ve ona, "Ve şimdi yapacak ne kaldı biliyor musun?" demiş. O da, "Hayır ey lambanın efendisi. Ama emir buyur itaat edeyim. Gökte uçayım, yerde sürüneyim," diye yanıt vermiş. Alaaddin de güzellikte eşi olmayan ve sultanların, hatta dünyanın en kudretli hükümdarlarının ahırlarında da dengi bulunmayan safkan bir at getirmeni arzu ediyorum. Koşumu da tek başına 1000 kez 1000 altın dinar değerinde olsun. Aynı zamanda bana uygun endamlı, zarif, tertemiz, ince zevkli ve zengin giyimli ve de güzel görünümlü 48 genç köle getir. Bunlardan 24'ü 12 kişilik iki sıra oluştursun ve atımın önünde bana yol açsın. Ardımda da aynı şekilde 12'şer kişilik iki sıra oluşturan köleler beni izlesin. Başkaca anamın hizmetinde bulunmak üzere her biri kollarında herhangi bir şah kızının giyebileceği ayrı renkten ve kumaştan birer urba taşıyan, ay parçası kadar güzel, kendi türlerinde biricik, zevkle ve görkemle donanmış 12 genç kız bulmayı da unutma. Ve de benim 48 kölemin her birine istediğime dağıtabilmem için boyunlarına geçirsinler diye 5000 altın dinar içeren torbalar verirsin. İşte senden bugünlük istediğim şeylerin hepsi bu kadar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 759. gece olunca demiş ki: "Ve işte senden bugünlük istediğim şeylerin hepsi bu kadar." demiş. Alaaddin sözünü tamamlamar tamamlamaz ecinli işitip itaat ettiği yanıtını verdikten sonra çabucak gözden kaybolmuş. Ama birkaç saniye sonra bir at, her biri 5000 dinar içeren torbalar taşıyan 48 genç köle, her biri ayrı renk ve kumaştan 12 urba taşıyan 12 genç kız da geri dönmüş. Ve bunların hepsi istenilen nitelikteymiş, hatta daha da güzelmiş. Alaaddin bunların hepsine sahip çıkarak ifrite, "Yeniden ihtiyaç duyduğumda seni çağırırım." diyerek yol vermiş. Ve zaman yitirmeksizin bir kez daha ellerinden öpüp 12 genç kızı da hizmetine vererek ve onlara hanımlarını hoşnut etmek için hiçbir şey esirgememelerini ve getirdikleri urbaların nasıl kullanılacağını ona öğretmelerini tembihleyerek anasından izin almış. Bunu izleyerek Alaaddin atına binmiş ve evinin avlusundan çıkmış. Ve ilk kez bir at sırtında bulunmasına karşın öylesine bir zarafet ve sarsılmazlıkla ilerliyormuş ki en iyi yetişmiş atlıları bile kıskandırırmış. Ve düşlediği maiyet alanı ile 12'şer kişilik iki sıra halinde iki yanda yürüyen 24 köle önünde ona yol gösterirken 4 köle de atının dizgininden tutuyor, geri kalanlar da ardından geliyormuş. Alay sokaklarda görülür görülmez, çarşılardan gelenler kadar pencere ve taraçalardan bakanlarla birlikte müthiş bir kalabalık toplanarak hatırı sayılır bir seyirci kitlesi oluşturmuş. 48 köle de kendilerine Alaaddin'in verdiği buyruğa uyarak, onlar geçerken itişip kakışan kalabalığın üstüne boyunlarındaki keselerden bazen sağ yana, bazen sol yana avuç dolusu altın savurmuş. Ve kentin her yanında gerek atlının, gerekse kölelerinin güzelliklerine duyulan hayranlık kadar göz kamaştıran cömertliklerinden dolayı da haykırışlar kopmuş. Çünkü Alaaddin atının üzerinde sihirli lambanın erdemiyle daha da etkileyici olmuş olan yüzü, şahane tavrı ve sarığının tepesinde sallanan elmas sorgusuyla gerçekten görülecek kadar güzelmiş. Ve işte böylece tüm halkın haykırışları ve hayranlığı içinde daha kendisi gelmeden önce habercilerin geldiği ve Sultan Bedrülbudur'un kocası olarak gerekli tüm onurlarla onu karşılamaya hazırlanmış bulunan saraya ulaşmış. Sultan da ikinci avluya inen onur merdiveninin tam da baş tarafında onu bekliyormuş. Alaaddin bizzat üzengiyi tutan büyük vezirin yardımıyla yere ayak bastığı anda sultan onun onuruna merdivenlerden birkaç basamak aşağı inmiş. Alaaddin de merdivenlerden ona doğru çıkarak önünde saygıyla eğilmek istemiş ama şah onun tavrından, bıraktığı güzel etkiden ve giyiminin zenginliğinden ötürü bunu engellemiş. Ve onu kollarını alarak sanki kendi oğlunu öpermiş gibi öpmüş. Ve aynı anda hava tüm emirlerin, vezirlerin ve muhafızların haykırışlarıyla ve de davul, zurna, trompet ve borulardan çıkan seslerle çınlamış. Sultan da kolu Alaaddin'in boynunda onu büyük kabul salonuna götürmüş ve tahta şiltenin üzerine yanı başına oturtmuş. Ve ikinci bir kez kucaklayarak ona, "Vallahi oğlum Alaaddin, bahtımın beni bugünden önce seninle karşılaştırmadığına ve senin kölen olan kızın Bedrülbudur ile evliliğini 3 ay ertelediğime çok üzülüyorum." demiş. Alaaddin de onun bu sözlerine öylesine hoş bir tarzda yanıt vermeyi bilmiş ki, sultan ona karşı bir sevginin içinde kabardığını hissetmiş ve Kuşkusuz Alaaddin hangi şah koca olarak kızına senin gibi birini bulmayı dilemez demiş. Ve onunla konuşmaya ve ona sevecenlikle sorular sormaya koyulmuş. Ve yanıtlarının bilgece oluşuna ve konuşmalarındaki inceliğe ve sözgenliğe hayran olmuş. Ve hemen orada taht salonunda harika bir şölen hazırlatmış. Ve can sıkıntısıyla burnu uzamanın sınırında yere kadar uzayan vezire emirlere ve öteki soylulara hizmet ettirerek Alaaddin'le birlikte yemek yemiş. Yemek yenip bitince artık verdiği sözün gerçekleşmesini daha fazla ertelemek istemeyen sultan kadıyı ve şahitleri çağırtmış ve onlara hemen orada Alaaddin ile kızı Sultan Bedrülbudur'un evlenme sözleşmelerini yazmalarını buyurmuş. Kadı da şahitlerin önünde buyruğu yerine getirmekte gecikmemiş ve kitabın ve sünnetin gerektirdiği tüm koşulları gözeterek kaleme almış. Bu işi bitirince Sultan Alaaddin'i kucaklamış ve ona "Oğlum, görevini yerine getirmek üzere hemen bu gece mi gerdeğe girmek istiyorsun?" demiş. Alaaddin de "Ey zamanın şahı, kuşkusuz sadece eşime olan sevgime kulak verseydim, bu gece gerdeğe girer ve görevimi yapardım. Ama ben görevimin özellikle sultan kızınıza ve bana yaraşır bir sarayda görülmesini arzu etmekteyim. Bana mutluluğumun tam olarak gerçekleşmesi için kendisine yaptıracağım sarayın yapımının bitmesine kadar bu konuda erteleme izni ver. Ver de bu maksatla sarayının tam karşısında bu sarayı inşa ettireceğim bir arsa bağışlamanı rica ediyorum. Böylece eşim babasından uzaklaşmamış, ben de hizmette bulunmak için her zaman yakınında bulunmuş olurum. Ben de kendimce bu sarayı en kısa sürede yaptırmakla uğraşacağım" diye yanıt vermiş. Sultan da "Ah oğlum, bu izni benden istemeye hiç ihtiyacın yok. Sarayımın karşısında sana yarayacak ne kadar arazi istiyorsan al. Ama senden bu sarayı bir an önce tamamlamanı rica ediyorum. Çünkü ölmeden önce kendimden olma ardıllarımı görüp sevinmek istiyorum" demiş. Alaaddin de gülmüş ve "Şah bu konuda yüreğini ferah tutsun. Saray kendi düşündüğünden de büyük bir gayretle inşa edilmiş olacaktır" demiş. Ve onu sevecenlikle öpen sultandan izin alarak kendisine eşlik etmiş olan alayla halkın haykırışları ve mutluluk ve refah dilekleri içinde evine dönmüş. Eve döndüğü anda anasına olup bitenleri anlatmış ve çabucak tek başına odasına çekilmiş. Sihirli lambayı eline alarak her zamanki gibi sürtmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 760. gece olunca demiş ki ve sihirli lambayı eline alarak her zamanki gibi sürtmüş. İfrit de hemen belirmekte gecikmemiş ve onun buyruklarını almak istemiş. Alaaddin de ona "Ey lambanın ifriti, ilkin hizmetinde gösterdiğin gayretlerden dolayı seni övmek isterim. Sonra da senden elimde bulunan ve sana hükmeden şu lambanın senin üzerindeki etkileri sayesinde bugüne kadar benim için gerçekleştirdiklerinden çok daha güç bir şey isteyeceğim. Şöyle, isterim ki en kısa sürede sultanın sarayının tam karşısında bana eşim El-Sid Bedrülbudur'a yaraşır bir saray inşa edesin. Ve bunun için bugüne kadar kanıtlamış olduğun özenle tüm süsleme ayrıntılarına ve yeşim, kızıl, somaki, kaymak taşı, akik, lacivert taşı, alacalı akik, mermer ve granit gibi malzeme seçimine kadar her şeyi senin zevkine ve uzmanlığına bırakıyorum. Yalnız sarayın ortasında almaşık olarak dikilecek som altın ve gümüş direkler üzerine billurdan bir kubbe oturtmaya ve bunun altında çepeçevre elmas, yakut, zümrüt ve öteki taşlardan yapılmış 99 pencere açmaya özen göster. Ama bu pencerelerden birini inşası bakımından değil de süslemeleri bakımından noksan bırakmaya da dikkat et. Çünkü benim bu konuda bir düşündüğüm var. Havuzları, fıskiyeleri ve geniş avlularıyla bir de güzel bahçe oluşturmayı unutma. Ve özellikle ey ifrit, yer altında bana yerini göstereceğin altın dinarlarla dolu bir hazine sağla. Mutfaklar, ahırlar, hizmetkarlar gibi geri kalan şeylerin sağlanmasını senin anlayış ve iyi niyetine güvenerek tümüyle sana bırakıyorum demiş. Ve her şey hazır olur olmaz gelip bana haber verirsin diye eklemiş. Ecini de işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş ve gözden kaybolmuş. Ertesi gün güneş doğarken Alaaddin'in hala yatmakta bulunduğu bir sırada lambanın ifritinin önünde belirdiğini görmüş, ifrit her zamanki selamlaşmalardan sonra ona "Ey lambanın efendisi, emirlerin yerine getirildi. nasıl gerçekleştirilmiş olduğunu denetlemen için benimle birlikte gelmeni rica ediyorum demiş. Alaaddin de bunu uygun görmüş. İfrit onu hemen önceden belirlenmiş olan yere götürmüş ve ona sultanın sarayının tam karşısında hayran olunacak bir bahçenin ortasındaki önünde iki mermer avlu bulunan, onun beklediğinden de güzel bir saray göstermiş. Ve Ecinli mimarlığına ve genel görünümüne hayran olmasını sağladıktan sonra binanın her yerini ayrıntılı olarak ona göstermiş. Alaaddin her şeyin düşlenemez bir debdebe, görkem ve yücelikle gerçekleştirilmiş olduğunu görmüş. Ve geniş bir yeraltı bahçesinde tavana kadar birbiri üzerine konarak dizilmiş, altın dinarlarla dolu torbalardan oluşmuş bir hazine görmüş. Aynı şekilde mutfakları, kilerleri ve ahırları ziyaret etmiş ve her şeyi büyük bir ferahlık içinde ve tam da kendi zevkine uygun olarak bulmuş. Ve seyislerin özen gösterdiği ya da tımar ettiği gümüş yemliklerde yem yiyen atlara ve kısraklara hayran olmuş. Ve her iki cinsiyetten köleleri ve hadım ağalarını ve görevlerin önemine göre önünden düzenli olarak sıra halinde geçirtmiş. Ve her şeyi görüp denetledikten sonra sadece kendisine görünen ve kendisine eşlik etmekte olan lambanın ifritine dönmüş ve onu gerçekleştirdiği bu mükemmel eserle kanıtladığı gayretten, selim zevkinden ve zekasından dolayı tebrik etmiş. Sonra da "Ey ifrit, sadece benim sarayımla sultanınkinin arasına yolu geçerken eşimin yorulmaması için büyük bir halı sermeyi unutmuşsun" diye eklemiş. Ecinli de "Ey lambanın efendisi, hakkım var. Ama bir anda bu da yapılacaktır" diye yanıt vermiş. Ve gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zamanda çimenlikle ve tarlardaki çiçeklerin renkleriyle uyuşan görkemli kadife bir halı iki sarayı birbirinden ayıran ayarlıkta seyirli görülmüş. Bunun üzerine Alaaddin doygunluğun sınırında ifrite "Şimdi her şey mükemmel, beni yeniden eve götür" demiş. İfrit de onu alıp odasına taşımış. O sırada sultanın sarayındaki görevliler kendi işleriyle uğraşmak için kapıları açmışlar. Daha kapıları açar açmaz köleler ve kapıcılar daha dün yarışların ve at gezintilerinin yapıldığı geniş bir meydan olarak gördükleri karşı yakadaki alanın görünümünün tümüyle kapanmış olduğunu görerek şaşkınlığın sınırına ulaşmışlar. İlkin taze çimenlerin üzerinde uzanan, renkleri bahçedeki ağaçların ve çiçeklerin rengiyle uyuşan görkemli kadife halıyı görmüşler. Sonra da bakışlarıyla bu halıyı mucizevi bahçenin çimenleri boyunca izleyerek değerli taşlardan yapılan ve billur kubbesi güneş gibi parlayan sarayı görmüşler. Ne düşündüklerini bilmeden gidip gördüklerini büyük vezire bildirmeyi yeğlemişler. O da kendi bakımından yeni saraydan yana bir süre baktıktan sonra durumu "Hiç kuşku yok ki ey zamanın sultanı, Sid Bedrül Budur'un kocası büyük bir sihirbazdır" diyerek sultana bildirmiş. Ama sultan "Sözünü ettiğin sarayın büyüyle oluştuğunu anıştırarak beni çok şaşırtıyorsun ey vezir. Oysa pekala biliyorsun ki bana daha önce bunca değerli armağanlar veren kişi elinde bulunan servet aracılığıyla bu serveti kullanarak pek çok işçi çalıştırıp bir günde pekala bir saray yaptırabilir. Öyleyse sen neden onun bu sonuncu doğal gücüyle elde ettiğine inanmakta kararsızlık gösteriyorsun? Herhalde kıskançlık gözünü kör ediyor ve olayları sana yanlış değerlendiriyor. Ve damadım Alaaddin'i kötülemeye itiyor" diye yanıt vermiş. Vezir de bu sözlerden sultanın Alaaddin'i sevdiğini anlamış ve kendisine zarar getirir düşüncesiyle ısrar etme yürekliğini gösteremeyip susmuş. Ve işte onun durumu böyleymiş. Alaaddin'e gelince, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.